Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 11 Temmuz 2026 tarihinde Karaman'da yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
Çok muhterem kardeşlerimiz, Bel-Fecr suresi baştan sona kadar okundu. Cenab-ı Hak bu sureyi bir idrak halinde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Bu niyaz, bu dua ile sohbetimizin bereketli olması için Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek pâk ruhu şeriflerine, Ehl-i Beyt'in, Eshâb-ı Kirâm'ın, Enbiyâ-i Zâm'ın, Sâdât-ı Kirâm Hazırâtı'nın, bilhassa mazlum coğrafyadaki şehit kardeşlerimin ruhu şeriflerine, Ümmet-i Muhammed'in selametine bir Fâtiha-i Şerîf, üç İhlas. Çok muhterem kardeşlerimiz, sure Cenab-ı Hakk'ın sergilediği ilahi azamet tecellilerini tefekkürle başlıyor. Cenab-ı Hak tefekküre davet ediyor. İkinci kısımda ise ilahi cezaya müstahak olan kavimlerin ve azgınlıklarını ibret maksadıyla bize tebliğ ediyor. Alt kavmi, Semud kavmi, Firavun kavmi emsalleri. Üçüncü, kulun mal ile imtihanı. Bunu bizim dikkatimiz Cenab-ı Hak çekiyor. Dördüncü fasılda kulun zaaf noktalarını Cenab-ı Hak bildiriyor. Beşinci kısımda ahiret dehşetini Cenab-ı Hak hatırlatıyor. Altıncısı salih kulların durumlarına göre merhale alıp itminana ulaşması. Kalbi selime sahip bir rahmet insanı olabilmesi. Ve nihayette cennete davetiyesi. Ve Rabbimiz bu sureye yeminle başlıyor. Bel-Fecr olarak başlıyor. Yani canların uyandığı zamana yemin olsun diyor. Yani burada Cenab-ı Hak duygu derine davet ediyor, ilahi bir hatırlama. Yani fecir günün başladığı an, Cenab-ı Hak bize her fecir hayat takviminden bir sayfa daha açıyor. Bugün dünyada olmayabilirdik. Cenab-ı Hak bize bir sayfa daha açtı bugün. Hiç kimse ömür takviminde kaç yaprağı kaldığını bilmiyor. Ömür senedinde son günü, son anı herkesin meşhur. Bu ömür takvimini nasıl dolduracağız? Efendimiz bu hususta iki nimet vardı. İnsanların çoğu bunu bilmezler. Sıhhat ve bir boş vakit. Efendim diğer bir ikazla beş şey gelmeden önce beş şey ganimet bil. İhtiyarlarından evvel gençliğini bil. Zaten Cenab-ı Hak ihtiyarı da hatırlatıyor. Orada efela yakun insan akıl eldirmez. Memennu aminun ekküsü filar efela yakun. Saç sakal ağrıyor, vücut şakülünden düşüyor. Hastalanmadan evvel sıhhatine, fakirlikten evvel zenginliğine, yani bol infak edebilmene, meşgul zamanların boş vakitlerine, velâ en mühimi ölümden evvel hayatına. Pişmanlık bir faydası da yok. Ondan veliyâlin aş, 10 geceye and olsun diyor. Nasıl Ramazan-ı Şerif mübarek günden mübarek geceler, yine Cenab-ı Hak kulun dualarını kabul ve bol ibadetle Cenab-ı Hakk'a bir kurbiyet için Zilhicce'nin ilk 10 gecesi, Muharrem'in 10 gecesi, Ramazan'ın 10 gecesi bir daha çok ehemmiyetle geçirmemizin tavsiye halinde. Ondan sonra ve şefi vel vetr çifte ve tekke and olsun diyor. Cenab-ı Hak zatını hakikati bilinmez, meçhul muhalefetün lil havadis, yaratıldığına hiçbirine benzememek, kendisi tek, her şey çift. Elektrikli bir çift, maddi vakalar da bir çift, artı eksi artı, bütün kimyevi formüller de çift, tek yalnız Cenab-ı Hakk'a ait. Ondan sonra Cenab-ı Leyle-i İzayes, her şey karanlığı örttüğü an geceye and olsun buyuruyor. Gün bitiyor, nasıl bir ömür de öyle bitecek. Gece bir manada ölüme giriş, sanki bir ölüm tatbikatı. Mü'min her akşam şu suali kendisine soracak. Bugün ben Allah için, Allah'ın verdiği vel-fecr'i, bana lütfettiği bu günde ben ne yaptım? Ne kadar kendime, ne kadar Allah rızası için gayret ettim? Ondan sonra bunlar da akıl sahibi elbette bir yemin mahiyetinde. Cenab-ı Hak tefekkür halinde olmamızı istiyor. Yine Rabbimiz Münafık'ın sureti 10. ayet hepimizin başından geçecek bu çaresiz. Herhangi bir ölüm gelip de Rabbim beni yakın bir sureye kadar geciktirsen de sadaka versem, salihlerden olsam demeden hemen infak edin buyuruyor. Demek ki herkes bu pişmanlıkla vefat edecek. Hatta Rasûlullah Efendimiz, sâlihler bu pişmanlıkla vefat edecek, keşke daha öteye gitseydik. Velhâsıl burada sadaka verip, yani amelen sâliha, sâlih amellerde bulunup, sâlih olmanın gayretinde olabilmek. Bunun için infakın da büyük bir değer olduğunu ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak bildiriyor. Cenâb-ı Hak bize yakın olduğunu bildiriyor. Kullarım diyor, sana beni sorduğumda, kullarıma söyle diyor, ben kullarıma çok yakınım diyor. Öfüm öküm eyle mahküm. Nereye gitsin Allah sizinle beraber. Bana dua ettikleri vakit dua edenin dileğine karşılık veririm diyor. O halde kullarım diyor. Benim davetime uysunlar diyor. Şeriatı yaşasınlar diyor. Bana inansınlar diyor. İmanları tam olsun diyor. O zaman diyor sırat-ı müstakim bulurlar buyuruyor. Kainat ilahi kudret akışlarının, ilahi azamet tecellinin bir laboratuvarı. Herkes ayrı bir ibret tecellisi. İns ve cin için ilahi bir mabet. Kul bu mabete geldi. Bu kulluk mabeti, bu dünya insanın neye ihtiyacı var Cenab-ı Hakk'ı tanıyabilmesi için Cenab-ı Hak keksini halk etti. Burada ilk ders "Okra bismi rabbikellezi halak" yaratan Rabbinin adıyla oku. Ne okunacak? Cenab-ı Hak buyuruyor Câsiye 13 göklerde ve yerde ne varsa hepsi kendine bir lütuf olarak İhsan-ı ilahi olarak sizlere amade kıldı. Elbette düşünen bir toplum için ibretler vardır. Güneş amade, ay amade, atmosfer amade, sular amade, toprak terkibinden çıkanlar amade, hayvanlar amade. Demek ki Cenab-ı Hak bir lütuf bildiriyor ve ilahi kudret akışları, ilahi azamet tecellileri, ilahi nakışların kul idraki halinde olacak. Mesela ağaçlar bizim için yaratıldı. Hem gölge hem meyveden yiyoruz, istifade ediyoruz. Gövdesinden ahşaplar yapıyoruz. Ağaçlar havayı temizliyor, karbondioksit alıp oksijen veriyor. Bu faydanın yanında bittiği zaman da yakacak oluyor, aydınlatma oluyor vesaire oluyor. Her şey buna göre hepsi ilahi bir azimete, kul bir tefekkür halinde olacak. Düşün bu ağaçlar olmasa dünya ne olurdu? Kurak, çorak ve huzurdan mahrum olurdu. Yine yağmur, o da ayrı bir ilahi hikmet. Bütün sular dünyada kirleniyor. Ter oluyor, idrar oluyor, hayvana giriyor, insana geçiyor, domuza geçiyor vesaire geçiyor. Tebahür ettiriyor Cenab-ı Hak. Yukarıda temizleniyor, yine tertemiz akıyor. Şu su belki 1 milyon sefer semaya çıktı indi. Kirlendi, temizlendi, çıktı. Demek ki kul daima her gördüğü şeyde ilahi azameti tefekkür edecek. Onun için en büyük kültür İslam kültürü. Bu kültür hayatın her safhasının muhtevi. Mesela tıp ilmi Allah'ın vücuda yetiştiği muazzam kaidelerle ilgilenir. Botanik toprakta biten nebatata konu ilahi kaidelerin etrafında faaliyet gösterir. Fizik, kimya, coğrafya Cenab-ı Hakk'ın maddede cismine iç yapımı koyduğu hususiyetle inceler. İslam kültürü ise insanı bütün bu ilimlerin hem hikmet tarafını tefekküre davet eder hem de İslam kültür zahirini, batınını, muhtevasını, hayatımızın bütün safhasını da muhtevi olmasını arzu eder. İnsanı katı kalplikten kurtarır. Bütün beşeri sistemler menfaat katı kalpliğe doğru götürür. Merhamet yoktur. İslam ise katı kalplikten kurtarır, merhameti bir şefkat abidesi haline getirir mümini. Cehaletten kurtarıp ebedi saadet bilgisi donatan, bencillikten kurtarıp diyargân kılan, işte Cenâb-ı Hakk'ın tazim ettiği bu bir İslam kültürüdür. Bu kültür, اِقْرَ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي halak bu şekilde ilk ayet başladı. Bu ayet 23 sene sonra اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ âyetiyle dinin tamamlandığı bir ayetle tamamlandı bu kültür. Yani Cenâb-ı Hak bize 23 sene bir İslam kültürünü nasıl yaşadığımızı Rasûlullah Efendimiz'in şahsında bizler için sergiledi. Onun için Rasûlullah Efendimiz üsve-i hasene, örnek şahsiyet, örnek karakter olarak insanoğluna ikram etti. Velhâsıl çok ayetler bizi devamlı tefekküre. Mesela Vakıa Suresi'nde dileseydik diyor, yağmuru tuzlu kılardık diyor. Deniz suyu gibi. Şükretmemiz gerekmez mi diyor. Demek suyu içerken bir her an bir tefekkür halinde. Ondan sonra iman kulağı söyle namazlarını dosdoğru kılsınlar. Yani yalap şalak bir namaz istemiyor Cenab-ı Hak. Kendi alışveriş dozu bulunmadığı bir gün gelmeden evvel kendine verdiği rızıklardan Allah için gizli ve açık olarak infak etsinler buyuruyor. Cenab-ı Hak yine tefekküre davet ediyor İbrahim Suresi'nde. O öyle bir lütufkârdır ki Allah gökleri ve yeri yarattı. Gökten su indirip onu rızık olarak size türlü meyveler çıkardı. Bir taş atsanız denizin dibine gidiyor. Tonlarca, milyon ton gemi Cenab-ı Hakk'ın o suya koyduğu kaideyle yüzüp gidiyor. Cenab-ı Hak karada yol veriyor. Denizde yol veriyor. Kuşları misal göstererek havada yol veriyor. Yine düzenli seyreden güneşi ve ayı size faydalı kıldı. Demek güneş doğarken düşünmeli, güneş batarken düşünmeli, geceye girerken düşünmeli. Size gündüzü ve geceyi musahhar kıldı buyuruyor. O size her şeyi verdi. Allah'ın nimetlerini sayacak olursanız sayamazsınız buyuruyor. Kul bunu idrak, bunu sayamazsa, bunun gafletindeyse, o zaman insan çok zalim ve çok nankördür buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani kul zalimden ve nankörlükten kurtulması lazım. Bu kadar ikrame karşı nankör olmaması icap eder. Bellasıl ben uzatmayayım. Cenab-ı Hak Kur'an'ın o kadar çok misaller veriyor ki kulun tefekkürünün artması için. Ondan sonra Cenab-ı Hak "Elem tara keyfe faale rabbuke bi at" buyuruyor. Görmedin mi diyor? Rabbin ne yaptı diyor. Ondan Cenab-ı Hak bildiriyor. Bugüne çok faydası var bunun. İbn Haldun diyor ki hadiseler diyor suyun suya benzemesine benzer diyor. Şimdi bu kavimlere baktığımız zaman aynı suçlar bugün işleniyor. Ad ve Semud kavmi, azap kamçısı indi buyuruyor Cenab-ı Hak. Onlar varlıkta şımardılar. Allah'ın verdiği nimetlere nankör oldular. Kibirlendiler, zalim oldular. Bizden güçlü kim var dediler. Rüzgar ve sis ile helak oldular. Firavun tanrılık iddiasında bulunacak kadar ahmaklaştı. Nimetin gerçek sahibini görmeyecek kadar basiretini kaybetti. Kızıldeniz'de boğulurken perdeler kapandı, perdeler açıldı öbür tarafa. İsrail'in inan Tanrı'dan var, Tanrı olmanı ben de iman ettim dedi ama ben Müslümanlar dedim, her şey bitmiş oldu. Son nefes gelince bir faydası yok. Rus kavmi ahlaksız denayeti düştü. Bugün de aynı. Yani bunlar kıyametin yakınlaşmasının tezahürü. Lut aleyhisselâm'a diyerek biz bu kadar kalabalık, sen bir tek kişisin dediler. Senin mi dediğin doğru, bizim mi doğru dedi. Sen temizsen buradan çık git dediler. Bizi yalnız bırak dediler. Sen madem sen ahlaklısın dediler. Lütfen o kadar çok daraldı ki içinizde bir akıl sahibi, laftan alan bir kimse yok mu dedi. Demek ki burada şunu görüyoruz. İnsan nefsi hayatına düştüğü zaman ahmaklaşıyor. Önündeki ahireti göremez hale geliyor ebedi hayatı. Şuayb aleyhisselam'ın kavmi sahtekarlıkta alçaldı. Bütün saat faizde, gamli faizde hepsini rahat rahat işiyorlardı. İbrahim aleyhisselam'ın kavmi kâldane başında Nemrut, gurur ve kibir zehrine kapıldı. Kendisinin kalbi tanrılık iddiasında bulundu. Cenab-ı Hak da onu ben bu kadar güçlüyüm dedi. Cenab-ı Hak sivrisinek sürüleriyle mahvetti. Gurur ve kibrin peni düşmüş olan bedbağ Ebrehe ve orada Cenab-ı Hak yok kadar bir serçe kuşu hacminde olan ebabil kuşları helak etti. Velhâsıl bugün aynı cürümler bugün de işleniyor. Rasûlullah Efendimiz ben ikindi vaktim peygamberiyim diyor. Yani ikindi vakti hemen kerahat vakti girer, güneş batar. Demek ki bugün aşağı yukarı belki kıyametlerin arefe günlerine yaklaştık. Yani ahlaksızlığın, isyanın arttığı günlerdeyiz. Bugünlerde yapılan ibadetler çok değerli, kulluklar çok değerli. Şeriatı yaşamak, yaşatmak, tebliğ etmek, insan yetiştirmek bugün çok ehemmiyetli. Ondan sonra ayette devam ediyor ki onlar hepsi ülkede azgınlık ettiler. Onları fesadı çoğalttılar. Bu yüzden Rabbin onun azap kamçısı indirdi. Çünkü Rabbin her an gözetlemektedir. Ondan sonra Cenab-ı Hak Ankebût suresinde nitekim onlardan her bir günah sebebiyle cezalandırdı. Kimin üzerine taşlar savuran rüzgarlar gönderdi. Kimine korkunç bir ses yakaladı. Kimini yerin dibine geçirdi. Kimini suda boğduk. Allah ona zulmetmiyor. Asıl onlar kendine zulmediyorlar. Kim Allah'a peygambere isyan eder, sınırı açarsa Allah'ın devamlı kalacağı bir ateşe sokar. Onun için altında bir azap vardır buyuruyor. Sıra İsrail'de inşallah. Aynı benzeri şeyler orada merhamet, şefkat vesaire sıfırlandı. Bütün insanlara yapılan zulmün, o kavimlerde yapılan mazlumların zulmünün aynısı yapılıyor. Şunu düşüneceğiz, bugün dünyada kendilerine bir gösteri için de helâka uğrayan zalimlerin arkasında semalar ağlamadı. Gözler yaşam, bilakis mazlumların ahı ve bedduaları ona tarihin çöplüğünde yok olup gittiler. Saltanat sürdük yerler, şimdi baykuşlar, kepler şenlendiriyor. Rabbimiz bunları bir ibret manzarası olarak insanlığa bildiriyor. Cenab-ı Rabbimize gezmediniz mi diyor, görmediniz mi diyor, ibret almanız gerekmez mi diyor, efela tetefekkürün buyuruyor, efela ta'külün buyuruyor, ülül elbab buyuruluyor. Günümüzde de fitne fesat çoğaldı. Resulullah Efendimiz fiten hazreti zikretti, kıyamet alametlerinin başına zuhur etti. Geçen hafta Şam müftüsü vakfa geldi. Oğlu miras hususunda bir kitap yazmış, onu hediye etti. Herhalde Tirmizi'nin naklettiği hadiste diyor, ilk ümmetimden kalkacak ona mirastır. Miras hukukuna dikkat etmemek. Haram lokma yemek o şekilde. Biraz zamanımızda daha fazla Kur'an sünnet sarılmaya, gönlümüzü vahiy ile buluşturmaya gayret etmemiz icap eder. Bak görüyoruz, Siyonist Yahudiler tahrif olmuş dinine sımsıkı sarılmış durumdalar. Kendi menfaatleri için ırkî asabiyetlerini bu İslam coğrafyasında işliyorlar. Kimse benim elimden ne gelir demeyecek. Maddi imkanıma maddi yardım edecek. Maddi imkanın yoksa seherlerde dua edecek. Hem mazlum kardeşlerime dua edecek, hem hasta kardeşlerime dua edecek. Çünkü mümin birbirine zimmetlidir. Velhâsıl boykotu da devam edecek. Velhâsıl zalimlerin değirmenine su taşımaya devam etmek büyük gaflet ve büyük bir hamakattir. Cenâb-ı Hak Hud Sûresi'nde zulmedenlere meyletmeyin, yoksa siz de ateş dokunur buyuruyor. İşte bu ilahi tehdide düçar olmamak için zalimlerin zulmü, mazlumların ahı, yarın insanlığın başına umumi bir bela olarak dönmeden evvel bugün zalimler karşısında mazlumların yanında olacağız. Mümin kendisini inşa edecek, kendisini ikmal edecek, kendisini devrin akışından mesul görecek. Bilhassa tasavvufi tabiriyle müsterşid-i irşad. Yani irşad bekleyenleri irşad edecek. Müsterşid çok zamanımızda irşad bekleyen fakat irşad eden maalesef iyice azaldı. Unutmamak lazım, iman, layıkına muhabbet, müstahakkına nefret. Yani Allah'a muhabbet, Resulullah'a muhabbet, Kur'an'a muhabbet. Bunun karşısında da ona karşı olanlara müstahakkına nefret buyuruyor. Bu bir iman alameti oluyor. İmam Rabbani Hazretleri, bir savaş iki ordunun ittifakıyla kazanır. Biri gaza ordusu, diğeri dua ordusudur. İnşallah biz de dua ordusu olmaya, maddi imkânımız varsa yardım etmeye gayret etmemiz lazım. Vaktiyle imanlarını korumak derdine düşmüş gençler olan Eshâb-ı Kehf, zalim Dakki ordusu ve ordusunun bir mağaraya sığındı. Orada samimi bir niyazda bulundular. Bizler de bugün zalimlerin kuşatması altında kalmış olan din kardeşimize aynı dua ile Cenab-ı Hak yalvarırım. Rabbimiz bize katından bir rahmet ver. Bizi o içinde bulunmuş şu durumdan kurtuluş yolu hazırla. Yine güçlü kuvvetli Câlût'un ordusuna karşı çok az sayıda Talut'un imanlı asen yaptığı şu samimi niyazı din kardeşi için bilhassa bu mazlum coğrafyadaki kardeşlerimize dua edelim. Rabbena ifri aleyna sabren ve sebit aktamena mensurna aler kavmil kafirin. Ey Rabbimiz üzerimize sabır yağdı, sabır dök üzerimize. Ayaklarımızı sağlam bastır, şu kafir kavme karşı bize yardım et. Geçmişte ilahi kahra uğrayan insanlar da maalesef günümüzde artmaya başladı. Bilhassa menfi medyanın tesiriyle ahiret hesabına karşı vurdum duymazlık başladı. Ahlaksızlık, iffet büyük bir zaafa uğradı. Lut kavmini aştı. Zayıfın hakkını yemek, Allah'ın haram kıldığı bir ticaret, o da arttı. Haram, helal birbirine karıştı. Nefsin put haline getirenler bir ihtiras kapladı. Cenab-ı Hak ikaz edip çalışmıştır boşuna. Akıbet felaket. Aile hayatında yaşanan çöküntüler artmaya başladı. %40, %50'ye doğru boşanmalar arttı. Ve bunun mukabilinde de nikâhsız beraberlikler arttı. Bize cahiliye devrini hatırlatan günümüzdeki vakalar, yine faiz, rüşvet vesaire. Cenab-ı Hak, o büyük ayet var Bakara'nın sonunda. Orada şayet faiz hakkında emirle yapmazsanız Allah Rızı tarafından faizcilere karşı açılan savaştan haberiniz olsun. Yani kim Allah ve Rızı harp edecek kazanacak. Ya iman gider ya mal gider. Malın gitmesi daha iyi. Eğer girmişse bir kardeşim bunu çok çok tövbeyle bundan yakayı kurtarmaya başlasın. Taklit hastalığı ayrı. Cenab-ı Hak iman zaafı oluyor eğer taklit varsa. En amte aleyhim diyoruz. Nimet ver kimler bunlar? Peygamberler, sadıklar, sıdkılar, şehitler ve salihler, onların güzel arkadaşlardır. Mümin onların haleti rüyesiyle haletlenecek. Gayr-ı mağdûb ve aleyhim velad dâlin dalalettekilerden, yani İslam dışındakilerin onu halinden korunacak. Bugün maalesef ona benzerlik de arttı. Ve ona taklit de arttı. Efendim buyuruyor, muhakkak önceki ümmetlerin yolunu karış karış arşına takip edeceksin. Hatta ona bir kertenkele deliğinden girmiş olsa da aynı takip edeceksiniz. Sahabi kimdir ya bunlar dediler. Hristiyan Yahudiler mi dedi? Başka kim olabilirdir Resul Efendimiz? Bugün de bunu görüyoruz maalesef. Tanzimat'ta elit zümre çocuklarını Fransa'ya gönderdi. Onlar kalpleri Fransız, apoletleri Osmanlı'ya döndü. Ondan sonra devirde Avrupa'ya, Almanya, İngiltere'ye gönderildi. Arkadan Amerika'ya gönderildi. Bugün de Çin'e ve Japonya'ya gönderiliyor. Velhâsıl Cenâb-ı Hak ise لَا تَقْعُدْ buyuruyor, oturma diyor o zalimler topluluğuyla diyor. Maalesef bugün gafil ana babalar dünyaya ehmiyet veriyor. Yarınki akıbeti düşünülmüyor. Şunu unutmamak ki son nefeste bütün apoletler, bütün hepsi sıfırlanacak. Ya bunu Allah'a kul olmanın bir gayretiyle öbür tarafa geçecek, sonsuz bir aleme gelecek. Hazreti Ömer hatta Azerbaycan'a, Dağıs'ın orduya göre sakın sakın sakın putperestin giydiği bir giymeyin, putperestin yediğini yemeyin, orada İslam şahadı, İslam kararını muhafaza edin buyurdu. Bu sözden gaye ne? Gayrimüslim bir inikas gelmesin. Mevlana Hazretleri, bak diyor, Kehf Suresi'nde diyor, bir köpek diyor, Eshâb-ı Kehf'le diyor, beraber olduğu için diyor, Kur'an'ı bir ifade kazandı diyor. Tahrim Suresi'nde iki peygamber karısı diyor, Lut Aleyhisselam'ın ve Nuh Aleyhisselam'ın ikinci karısı diyor, o da diyor, fâsıklarla beraber oldu, o da cehennem olduğunu bildiriyor. Cenâb-ı ayette, onun kocalarının salih kişiler olduğu halde onlar cehennemlik oldu buyuruyor. Demek ki buna çok dikkat edeceğiz. Bugün maalesef evlatlarımız internetin, cep telefonunun tiryakisi olmuş gidiyor. Onun tesiri altında kalıyor. Oradan inikas alıyor. Bunu küçük yaşta terbiye etmek lazım. İşten geçtikten sonra aman çocuğum sussun vesaire eline veriliyor. Alışıyor sonra bir türlü bırakamıyor. Ondan sonra onlar da gayr-ı mağdûb aleyhim dâlin taklit etmeye devam ediyorlar. Düğünlerimiz sohbetlerle başlar. Mütevazi olmalı. İhtilatlara dikkat edilmeli. Lüküs vesaire, gösteriş vesaire olmamalı. Bir yeni bir hayata giriyor yavrularımız. Onun bir dualarla, zikirlerle, sadakalarla girmesi icap eder ki o düğün ona rahmet olsun. Evlat hakkı. Hazreti Ömer'in hilafet zamanında bir baba Hazreti Ömer'e geldi. Ondan şikayet etti. Hazreti Ömer de bu adamı oğlunu çağırdı. Genç delikanlı Hazreti Ömer'in yanına geldi. Halife ona bu babasına karşı bu aileye bu kötü davranışın sebebini sordu. Delikanlı bu suale şöyle bir sualle cevap verdi. O da Hazreti Ömer'e bir soru sordu. Ey müminlerin emiri dedi. Çocuğun babasının hakkı nedir dedi. Hazreti Ömer üç hakkı vardır dedi. Birinci annesinin salih bir hanım olarak seçmesi. Resulullah Efendimiz siz müttakiye olanı tercih edin buyuruyor. Annesinin salih bir hanım olarak seçmesi lazım evlenirken. Bunu babam yapmadı dedi. Evladının ruhuna tesir edecek güzel bir isim vermesi lazım. O isimle benim çağrılmam lazımdı. İsim müsemmayı çeker. Bu da bu isim de konmadı bana dedi. Göğüs güzel bir uydurum bir şey kondu dedi. Sonra babamın bana anamın Kur'an-ı Kerim öğretmesi icap etti Allah'ın kelamını. Benim bir Kur'an kültürüne yetişmesi lazımdı. Babam bunu da yapmadı dedi. O zaman delikanlı ona kötü davranışı şikayet ediyor ama baban sana karşı bu adını hiçbirini yerine getirmedi. dedi ve ihmallerini bir saydı. Hazreti Ömer babaya döndü. Oğlun bana zulmediyor diyorsun ama önce sen ona zulmetmişsin dedi. Onun için tekrar tekrar evlatların, ana babalarının en mühim Allah'a kul olduğunu hatırlatması. Namaza alıştırması. Elifba'dan başlatması. Zamanla yapar, zamanla yapmıyor. Zamanla ne işte, şimdi abi Çin'e gidiyor, Japonya'ya gidiyor, bir gösteriş merakına girmesi için. Zaman anne babalar tahsil çağından gençlerin maalesef refah, para, makam, mevkiyeti düşünen dünyaya bir tahsil, mesleki bir eğitim görmesine aşırı bir ehemmiyet veriyor. Hatta evlatların üniversite imtihanından önce anne baba nerede çocuktan daha fazla telaşlanıyorlar. İmtihan için mektep kapından yığılıp evlatlarına daha çok heyecan gösteriyor. Peki tahsil için gerekirse her türlü tavizi veriyorlar dünyevi bir tahsil için. Evladım kazandı ama tahsil göreceğim. Hangi şehre gidecek? Kalacağı yurt nasıl olacak? Beraber olan arkadaşlar onun maneviyatına uygun mu değil mi? Burada namazları kılacak mı, kılmayacak mı? Nasıl arkadaşlar beraber olacak gibi sualler yüzünden hiç düşünülmüyor. Sadece diploma, mevki, makam, maaş ve para düşünülüyor. Böyle üzüle görürüz ki bazı tahsil yuvalarında evlatlar başkalaşıyor. Üzüle ve memlekte yabanlaşıyor. Tıpkı Tanzimat devrindeki bir kalbi bozulma tekrar yaşanmaya başlıyor. Halbuki tahsil sahasında ahiretin önde tutulması lazım. Bütün tahsillerin uhrevi tahsil muhtevası için onun mezcedilmesi icap eder. Rızkı veren Allah'tır Celle Celaluhu. Rızık endişesi takvandan taviz vermek kalkmak, rızkın Allah'tan olduğunu bir yerde unutmak demektir. Rızkı fanilerden değil, Razzak olan Rabbimden arzu etmeliyiz. Velhâsıl İslami tahsil zaruri, kalbin vahiy ile buluşması. Bugün dünyadaki sistemler, kapitalizm, komünizm, sosyalizm, hiçbirinin bir manevi tarafı yok. Daima kazansın, nasıl kazansın, rahat yatsın. Velhâsıl güçlüye daha fazla güç veriliyor, mazlum daha fazla sistemde eziliyor. En büyük medeniyet İslam medeniyetidir. Zahirle beraber, batın beraber yürüyecek. Girdiği meslek, ümmet-i Muhammed'e faydalı olacak. Girdiği meslekte İslam'ın şahsiyetini, kaliteni temsil edecek. Bugün vahiyden mahrum dünyevi beşeri felsefenin temelinde ırkçılık var. Dini kaldırıyor, ırkçılık koyuyor. Cinsi sapıklığa revaç veren hayasızlık var. Aile yıkan ihtilat, açık saçıklık var. Dünyevileşme var, ahiretin unutulması var. Helal haramın birbirine harman edilmesi var. Bunlar kadar bir anne baba evladın tahsilini sadece dünyevi meslek, para bul, makam mevki olarak ele alırsa onun ahiretini, imanını, ibadetini, namazını düşünmeden hareket ederse çok büyük vebalde olmuş olacak. Kıyamet günü o evlat ana babadan davacı olacak. En mühim ayrılık orada olacak. Takva sahibi yaşayan ana baba kardeşleri selamun kavlen min Rabbir Rahim buyurun cennete denilecek. Yaşamayanlar, siz mücrimler cehennemde siz bu tarafa denilecek. Geriye dönüş de yok. Sami Efendi Hazretleri duymuşsunuzdur bunu. Bizzat görüyor. Benim de yeğenlerim de Amerika'da okudu. Amerika'da şu tahsili yaptı diyorlar. Sami Efendi gülüyor. Dua edin diyor. Sami gülüyor. Ben de diyor Darülfünun'da diyor hukuk tahsili yaptım diyor. Buna bir tarafı diyor esas tahsil diyor marifetullah Allah'a kul olabilme tahsili. Bir mümin kendisini inşa edecek. Takvalı müzeyyen hale gelecek. Ondan sonra bir mümin hadisatın akışından dünyanın kendisini mesul görecek. Toplumda biçarelerden, hidayet mahrumlarından ve onları İslami hakikati tebliğ etmek vazifesinden kendisini mesul hissedecek. Etmediği zaman ne olur? Ebu Hureyre'nin rivayet hadise göre o tebliğ etmediği kimseler ondan davacı olacak. Cenab-ı Hak bize bir Davud Aleyhisselam misal veriyor. Bir kısmı azdı, azgınlık yaptı cumartesi günleri. Allah'ın haram ettiği bir günde. Müslüman iki ayrıldı. Biri bunları tebliğ etmek olmaz. Bunlar zaten yolundan çıkmış, bunlar belasını bulacak kimselerdir. Öbürü yok dedi. Biz de tebliğ etmekle dedi, mesela kurtulacağız dedi. Tebliğ edenler kurtuldu, bana ne diyenler de onlar da ağır bir ceza gördü. Demek ki bugün hem kendimizden mesulüz, evladımızdan mesulüz, devrin dünyanın akışından da mesulüz. Bak bunu bir mesulde yaşatırsak, Cenab-ı Hak bugünün zorlukları mukabilinde ayet-i kerimede garden hasene buyuruyor. Cenab-ı Hak mükafat vermekte borçlanıyor. Yine Cenab-ı Hak buyuruyor Âl-i İmrân 110. Siz insanların hayrı için çıkamayacak en hayırlı bir ümmetsiniz. iyiliği emreder, kötülüğünden nehyeder. Demek ki biz insanların hayrı için gayretimiz icap ediyor. Ondan gelen ayet, Cenab-ı insan var ya buyuruyor. Rabbi kendi imtihan edip ikram bulunduğunda bol nimetlerle Rabbim bana ikram etti der. Yani Allah mal veriyor, mülk veriyor, zenginlikler veriyor. Bunu Allah bana diyor, ikram etti diyor. Onun bir imtihan olduğunu idrak etmiyor. Her şey bir imtihan. Mal kelimesi meyil kelimesinden gelir. İnsan dünyada rahatlığını sağlayacak maddiyat, nimet ve eşyaya sahip olmak ister. Cenab-ı Hak ayette altını, gümüşü, her türlü atlarını, tarla arazilerini süslü gösterdiğini bildiriyor. İnsanların servete karşı güçlü bir meyli var. Halbuki esas imtihan bu meyli Allah için kullanabilmek. Nereden kazandı? İslamiyet kazanç yolu kaideler koymuştur. Faizi yasaklamıştır. Faizli bankanın promosyonları da faiz gibi aynıdır. Sen bu profesyonlarla bankaya destek oluyorsun. Alışverişte gabin, yani müşteri ve satıcı aldatma, kandırma, bilhassa bugün reklamlarla bu kandırma iyice had safhada gidiyor. Bir değerdeki on değerde gösteriliyor. Alışverişte yalan vesaire o artıyor. Mal satmak için maneviyat istismar edildi. Bugün diyorlar seninle bir gün anneler günü, babalar günü, sevgililer günü diyorlar. O gün pragmatistler, liberaller mal satacaklar. Halbuki Müslüman hayatında seninle bir gün anneler baba günü yok. Kavlen kerîmâ buyuruyor. Her gün anneler babalar günü. Her gün hastalığı ziyaret günü. Her gün garipler, yalnızlar, kimseler kimse olma günü. Her gün bir çareler, çareler çare olma günü. Ayette nasıl? Keşke sadaka versem demeden evvel Cenab-ı Hak buyuruyor. Bunlar hepimizin bir farize olmuş oluyor. Bir Müslüman çalışanları ihtiyaç için düşürecek bir ortamda çalıştıramaz. Kadın istihdam edecek ise ona uygun mekanlar tanzim edilecek. Kazancın kaynağına dikkat edilecek. Mühim bir noktada mirastır kardeşler. Nisa suresinin 14. ayetine bakın. O da Cenab-ı Hak Allah'ın kaidelerine uymayanlar için ebedi bir azap vardır buyuruyor. Bir, uymazsan ne oluyor? Kardeşin hakkını yiyorsun. Helal malı bir haram koyuyorsun. Efendim buyuruyor, hacca gelir diyor. Leybek, ya Rabbi huzuruna geldim der. Onu sen haramla geldin, la ile beklenir. Kazancımızda, satışımızda, alışverişimizde, dükkanımızı kime kiraya veriyoruz? İnsanın hayrına mı kiraya verdiğimizde şerrine mi? Mirasımız nasıl? Üzerinde bir hakkı ibadet, bir kul hakkı var mı? Bunlar varsa ibadetlerimizi zaafa götürüyor. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Mesela gıybet etti. Hac yaptın, günahların temizlendi, günah. Gıybet yaptın, o ne oldu? Terse götürüyor. İki kişi geliyor Efendimiz'e. Bunlar diyorlar, oruçlarını açsınlar, bayılacaklar. Onlar çoktan açtı diyor Efendimiz. Kap koyuyor, kan tükürüyorlar. Bunlar diyor, helalle, imsakla başladı. Haramla, gıybet etmekle iftarını açtılar buyuruyor. Velhâsıl, yaptığımız amellerini de kaybetmemek lazım, kıymetini bilmek lazım. Zekat, infak verirken de bir gösterişle veriyorsan, onu da eksiğe düşürüyorsun. Eğer bir infak ettin vesaire yaptın, fakat verirken de onun küçüklüğünü, velülü küllümeze türlümeze, yazıklar olsun Cenab-ı Hak buyuruyor. Velhâsıl, ibadetimizin, taatlerimizin kıymetini bilmemiz lazım. Onu eksiğe düşürmemenin gayretince olmamız lazım. En fazla eksiğe düşüren hakkı, ibad, kul hakkı, başta dedikodu geliyor. Ondan sonra riya geliyor, gösteriş geliyor. Para bir röntgendir. Eğer senin kazancın hayra gidiyorsa, onun helalliğini gösterir. Eğer kâh ve kâh böyle güzel bulanıksa, o kazancının bir röntgenidir. Yani doğrudan hiç hayra gidemiyorsa, o da haram olduğunu göstermektir. Yani paranın kazancının ne olduğunu görmek isteyen, ne kadar kendini iktisadi yaşıyor, ne kadar pintilikten kendisini kurtarıyor, ne kadar israftan kurtarıyor, ne kadar hayra veriyor, nasıl kendisinden kısıyor, iktisadi yaşıyor. Mesela bunun bir İslam aslı sahibi baktığımız zaman, Efendimiz'in bu terbiyesiyle eshâb-ı devam etti. Kuzey Afrika fethedildi. Birçok ganimetler geldi. Fakat ümmetin evinin geometrisi, şekli, şemali değişmedi. Velhâsıl Allah temizdir, yani temizi kabul eder buyuruluyor. Rahmetli peder Musa Efendi, manevi ders almak için gelenlere önce bir takım sorular sorurdu. Arkadaş, geçimini sen nasıl temin ediyorsun? Kazancın helal mi? Bir faizle iştigalin var mı? Haram şüpheli bir vaziyetin var mı? Memursan maaş aldığın zaman tam ve düzgün yapıyor musun? Mesaine dikkat ediyor musun? İhmalkâr, iltimas, rüşvet, musibetten kendini muhafaza ediyor musun? Çocuklarının manevi mesulü içinde misin çocuklarını? Onları sen nasıl yetiştiriyorsun? Esnaf ise ticaretin nasıl? Alışverişte bir yanlışın var mı? Yalan, kandırma, gavni fahiş vesaire benzeri haram ve bitizlik gösteriyor musun? Alış sattığın şeyleri helal mi yoksa Allah'ın yasak ettiği lüküs vesaire bu şekilde şeyler satışında var mı? Kirada mülkün varsa ne türlü işlerde bu kirayı veriyorsun? İşveren ise hak hukuku riayetin nasıl? Kul hakkına dikkat ediyor musun? Çalışanların hakkını ona alın terini kurumadan vaktinde veriyor musun? Çünkü bunlar olmadan manevi derdi bir terakki olmaz. Tasavvufun gayesi kulluk hayatımızda şeriatı kamil manada yaşayabilmektir. Mülk Allah'ındır. Emanetçiye düşen mülk sahibinin koyduğu şartlara riayet etmektir. Malın sarf edildiği yer kazancın notgenidir. Nimetin şükrü o nimetin sahibinin istediği yere sarf etmektir. Cenab-ı Hak nereye istiyorsa oraya. Zekat asgari ölçüdür. Zekata çok dikkat etmek lazım. Kur'an-ı Kerim 8 yer bildiriyor. Bir Kur'an kültürüne sahip olmamız lazım. Öşre dikkat etmemiz lazım. Tarlaları yakmamamız lazım. Yakarsa orada birçok mahlukat da yanacak. Onların kıyamet günü hesabıyla karşı karşıya kalacağız. Yine bir misal, Kalem suresinde bir Yemen'de bir zat varmış, o çok cömertmiş. Daha toplarken tarlada mallarını, bütün fukarada birleşip hepsine bol bol çok daha üzerine dağıtırmış. Ondan sonra vefat ediyor, oğulları ayet-i kerimede aman diyorlar, duymasınlar bizim ayak seslerimizi, konumu duymasınlar, bizim erkenden daha gün ağarmadan toplayalım. Onlar da gelsinler, tarlayı boş bulsunlar, gitsinler. İki böyle gidiyor, bir bakıyor tarlalarına geliyorlar, tarlalar simsiyah, kapkara olmuş. Biri diyor ki öbürüne, yanlış yere geldik herhalde diyor. Bu tarla bizim değil diyor. Yok diyor, doğru yere geldik diyor. Biz diyor, fakirin hakkını gasp ettik diyor, gasp etmeyi düşündük diyor. Allah da bize kapkara çıkardı diyor. Velhasıl bugün de bu tarlan kapkara olmaz ama türlü türlü belalar, müftülalar geliyor. Çünkü zekat, sadaka, infaklar belalara, musibetlere karşı bir paratoneldir. Siperi saikadır. Cenab-ı Hak tövbeleri ben kabul ederim. Ya uzu sadakat, sadakaları ben alırım buyuruyor. Velhasıl her şeyin zekatı var. Hayvanın zekatı var, madenlerin zekatı var, topraktan çıkan zekatı var. Velhasıl zekat, miras. Bu hususa çok dikkat etmek lazım. Bir de kazancın geldiğine bakarak haram lokmadan kendimizi muhafaza etmemiz lazım. Bu olmazsa takva olmaz. Bu olmazsa Allah'a yakınlık olmaz. Paranın putperesti olmamız lazım. Doların, euronun etrafında tavaf etmememiz lazım. İmam Kurtubi Hazretleri vardır, müfessir. O altını gümüşü biriktirerek Allah yolunda harcamayanlara acıklı bir azab ile müjdeli ayet indiği zaman bu dünyanın her yerinde mazlum Müslümanların bulunduğunu, zekatın yetmediği zamanlarda infakla takviye edilmesini bu ayet-i kerimenin gerekçesiyle bildirmektedir. Servetin gerçek sahibi Cenab-ı Hak'tır. Kimse servetin sahibi değil, servet de gitmiyor. Servetin iki tane kanseri var, biri cimrilik, öbürüsü israftır. İsraf edenlerin durumunu Cenab-ı Hak nasıl bildiriyor? İsraf eden, saçıp savunan şeytanların arkadaşları olduğunu bildiriyor. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür biliyor. Cimrilikte de kıyamet günü onun boynuna yılan gibi servet dolanacak buyuruluyor. Cenab-ı Hak bize ikaz ediyor kardeşler. Bakın Cenab-ı Hak bir deprem veriyor. Güneş, ay bir kaideyle periyodik hiç değişmeden saniye şaşmaya devam ediyor. Fakat bazı şeyler var, o Cenab-ı Hak periyodiye bağlamıyor onu. Mesela depremler periyode bağlı değil. Evet bunu ama bir genirecek, katmanları patlatacak. Fakat Cenab-ı Hak bunu denizde de verebilir. Fakat düşünmek lazım. Hatta bir ara Gediz tarafında büyük bir zelzele oldu. Hatta o zaman Sami Efendi Hazretleri babama rahmetli hemen de oraya gidin dedi. onu halkın ikaz edin dedi. Oraya dedi bol sadaka dağıtın dedi. Bir de onları tembih edin dedi. Şeriat'a dikkat etsinler dedi. Ona dikkat etmemiz lazım. Cenab-ı Hak bize cehenneme haber veriyor. Cehennemdeki zorluklara haber veriyor. Bir depremden ne kadar korkuyoruz. Bir virüs geliyor. Yok kadar bir mahluk koca bir pehlivanı yere seriyor. Entübe denilen vesaire denilen gidiyor. Hep bunlar bizim ilahi azameti hatırlatan ne oluyor? Bir Cenab-ı Hakk'ın bir azamet tecellileri oluyor. Ve bunlardan en mühim ders alınan. Bunlardan korkuyoruz çok. Esas korkacağımız Allah'a kul olmaktaki dikkatsizliğimiz. Ömrümüzü bir gafletle geçirmemiz. Zengin bir Müslümanın vazifesi nedir? Sahibi olduğu serveti Allah'ın bir emaneti ve imtihanı olarak görecek. Riyazat halinde yaşayacak, ihtiyaç fazlını Allah'ın infak edecek. İsraf bipinden kurtulacak. Cenab-ı Hak ayette o kullar harcadıkları ne israf eder ne cimrilikle ikisinin ortasında orta bir yol bulurlar. Şeriatın tanzim ettiği bir yolu bulurlar. Yine hadis-i şerifte dünya mı tatlıdır, çekicidir. Kim onu tok gözlü bir şekilde alırsa o mal bereketlenir. Kim onu aç gözlü bir ihtirasla alırsa bereketi kaybolur. Hırslı insana yiyip içip bir türlü doymayan obur kimseye benzer buyuruyor. Bilhassa dinin zayıfladığı bu zamanda Kur'an kursları, imam hatipler, dini müziğe daha fazla revaç vermemiz lazım. Evlatlarımızı yangından kurtarmamız icap eder. Malımızı, Allah'ın verdiği nimetleri sarf ederken de, burası çok mühim, arz-ı endam haline diye, yani büyük bir mahfiyet içinde verilerinin teşekkür edasını vermemiz lazım. Olmasa kime vereceğiz? Devrimde maalesef egoizmin, dünyevi ilişiminin insanı daima bir arz-ı endama, bir gösterişe sevk ediyor. Bu gösterinin hayatının her safhasını korumamız lazım. Mümin için hedef, Cenab-ı Hak zengin olun demiyor ayette. Hadiste hiçbir zengin olun demiyor. Helalinden kazanın, helalinden yiyin diyor. Ve fazlasını infak edin, kulü af fazla infak edin buyuruyor. Yani mümin için hedef zengin olun, makam mevki sahibi değil, sadık, güzel bir Allah'a yakın, Allah'a dost olan, Resulullah'a dost olan bir kul olabilmek. Resulullah'ın hayatımıza baktığımız zaman Resul hayatına yaşama zevkini bırakıp yaşatma aşkına gönül verdi. Bu sebeple dünyevi arzuları bir tarafı bıraktı Efendimiz, insanları tebessüm ettirmenin, mahzun yürekleri sevindirmenin, bir kişiyi daha fazla hidayete erdirebilenin sevdasıyla yaşadı. Açları doyurmanın lezzeti için kendisi doydu, açları doyurmakla. Muhtaç kimin ihtiyaçları giderimle huzur buldu. Onun talebesi olan Eshâb-ı Kirâm da aynı minval üzerine yaşadı. Efendimiz Hicret'in 7. yılında hükümdarlara İslam'a davet mektubu hazırlattı. Ardından bu mektubu kim götürecek de 7'den 70 hepsi ayağa kalktı. Ve sevinçle götürdüler. O kelle uçuran kralların yanında bir huzurla okudular. Çin'e gönderdi, Semerkant'a gönderdi, Afrika'ya gönderdi. Hiçbir zaman gönderdiği kişiye, ''Yâ Rasûlâh, çölleri ben nasıl açacağım? Beni cennetlerden kim koruyacak? Benim harcı rahım ne olacak? Bana ne kadar Rahman at vereceksin? Orada bir müşkilatta kalsam geri döner miyim?'' demediler. Böyle endişeden müstahni oldular. İmanın heyecanıyla, Rasûlullah Efendimiz'in muhabbetiyle dünyanın dört tarafına sefer ettiler. Yani zengin mü'min, âniyâ şâkirinden, şükreden zenginden olmaya gayret edecek. İşte Süleyman Aleyhisselâm'a Cenâb-ı Hak, ''Nimmel abd'' buyuruyor, ''Onu güzel bir kuldu.'' diyor. Kalbini kasa yapmadı. Yine Cenâb-ı Hak onun arkasında ayeti, onu imtihan edip rızkını daralttığını mı Rabbim beni önemsemedi der, gafletinden önemsemedi der. Fakir bir müminin vazifesi nedir? Sabır ve hâle rıza içinde kendi imkanı kulluk gayrete devam edecek. İman iki yarımdır, yarısı sabır, yarısı da şükürdür buyuruyor Efendimiz. Gerçek saadet, hayatın meczezirlerinin iniş çıkışlarını olduğu gibi kabullenmek, meşakkatlerini, sıkletlerini tahammül etmek, İslâhına gayret etmek. Esas saadet burada. Her şeyin güzel tarafını görüp âlemin Rabbine teslim olmakla eslim teslim bir saadeti bulmak. Hoşlanmadığın bir şey isteyin, hayır olur. Siz sevinir bir hakkınızda şer olabilir. Allah bizi bilemesin. Onun için kul zengin, fakir, orta halle halinden razı olacak. Resulullah Efendim talim ettiği şekilde, Resulullah Efendim yaşadığı şekilde kendisini bir memur olarak görecek, o şekilde sarf edecek. Eyyûb Aleyhisselâm çok ağır hastalık ve kayıplar imtihan edildi. Yaşadığı bela ve musibetler onun Allah rızasını bozmadı ondaki. Cenab-ı Hak Eyyûb nimel abd ne güzel bir kuldur buyuruyor. Hazreti Musa bir zalimin sarayına yetişme mecburiyetinde kaldı. Fakat nefsani avzu hiçbir zaman meyletmedi. O saraydaki bin bir saltanattan sonra Medyen çölünde kimsesiz, garip, yalnız bir çare kaldı. O ya Rabbi dedi. Hiçbir zaman en bu futur olmadı. Niye böyle oldum demedi. Ya Rabbi niye ben böyle, niye böyle ağır imtihan demedi. Ya Rabbi dedi. Senden gelen en ufak bir hayra muhtacım ya Rabbi dedi. Hazreti İbrahim yaşadığı toplumda ise onu tevhide ödeyecek hiçbir kimse yoktu. Fakat o putperest kavmiyle ben ne yapayım tek başıma? İşte İbrahim'le tek başına mücadele etti. Resulullah'la tek başına mücadele etti. Hazreti Yusuf fısk ve fucura dalmak için çok müsait bir hayat şartları içinde evlat edilmiş bir köle vazifesinde bulunmaya mecbur kaldı. Fakat karşılaştığı bir takım nefsani şeytani tahriklere karşı maazallah diyerek Allah'a sığınarak iffetini korudu. Peygamber Efendimiz Taif'te nadan ve gafiletten taştığı zaman Cenab-ı Hakk'ın rızasını şu ifadelerle beyan etti. Allah'ım kuvvetimin zaafa uğradığını, çaresizliğimi, halkların hor ve hakir görmemi sana arz ediyorum. Ey merhametlerin merhameti, eğer bana karşı gazaplı değilsen çektiğim mihnet ve belaları aldırmam. İlahi sen razı oluncaya kadar senin affını diliyorum buyurdu. Velhâsıl peygamberler bize en güzel bir misal. Ondan içtimai şeye geliyor ayet. Hayır. Doğru, siz yetime ikram etmiyorsunuz. Bugün yetime en mühim ikram onları irşad etmek. Onları vahiy ile buluşturmak. Onları hidayete erdirmek. Çünkü onlar, çoğunun ana yok, kiminde baba yok. İyice garip toplumun akıntısına sürüklenip gidiyor. Siz doğru yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksa da yedirmeye teşvik etmiyor. Hem yedireceksin hem de teşvik edeceksin. Helal haram demeden mirası obur gibi yiyorsunuz buyuruyor Cenab-ı Hak. Malı aşırı biçimde seviyorsun buyuruyor. Burada ayrı bir ikaz-ı ilahi var. Ondan sonra cemaatatın hakkı var. Resulullah bazı şeyler bildiriyor, bir müjdeler bildiriyor. Kapımızda kedinin, köpeğinin hakkı var. Hayvanatın hakkı var. Tarladaki karıncanın hakkı var. Velhâsıl Hâlık'ın nazarı mahlukata bir mümin bakış tarzına kanacak. Bakmadı ne olur? يَكُلُرْ كَافِرُ يَا لَيْتَنِ كُنْتُ تُرَابًا Hepsi dirilecek. O zaman o hayvanın hakkını alacaklar. O hayvanlar kümünü turaba toprak olacaklar. O hak yiyenler de onun cezasını görecekler. Bugün bunu da ikaz etme durumunda kalayım. Bugün o kuşların süsüne, ötmesine kadar kafeslere konuyor. Renkli balıklar akvaryumlara konuyor. Allah onları kafeste ve akvaryumda yaratmadı. Onlar da yarın davacı olacak. Bizi hapse koysalar, her türlü nimeti verse ister miyiz? Bugün maalesef işte bu şirinlik olsun diye akvaryumlar konuyor. Türlü renk renk, Allah halbuki buna bir ibret, bir ders almayacak. Hayvanı rengarenk hak etti. O kuşların ötüşü, bülbüllerini ayrı ayrı bize bir ilahi bir lütuf olarak Cenab-ı Hak ihsan etti. Bizim onu hasretme hakkımız yok. Elinde akvaryum varsa bunları düzgün bir dere kenarı falan bu hayvanları bıraksınlar. Kuşları da uçuttursunlar. Efendim bunlar diyor uçamaz diyor. Aç kafesi bakalım uçacak mı uçmayacak mı? Velhâsıl Resulullah Efendimiz katı kalpli, kaba, cimri ve kurularak yürüyen kibirli kimseleri bundan cehennemlik olduğunu bildiriyor. Ondan sonra 23. ayette o gün cehennem getirilir, insan yaptığı birer birer hatırlar. Unuttuk çoğu, orada hatırlar fakat bu adın ne faydası var? Yine Kehf Suresi'nde kitaplar ortaya konmuştur. Sonuçta orada yazılı olanların korkmuş olduğunu görürsün. Yani yaptığı cürmen korkmuş olduğunu görürsün. Vay halimize derler, bu nasıl bir kitapmış? Küçük büyük hiçbir şey bırakmasın, yaptıklarım hepsini dökmüş. Bir de Kur'an-ı Kerim'de hatimler diyor, çok ya leyteni, ya leytena geçiyor. Hep bunlar eyvah, vah, vah, keşkeler. O zaman insan keşke bu hayatım için bir şeyler yapıp gönderseydim der ama işten geçti, artık bitti her şey. Yani bilhassa mü'min uyanık olacak. Bir vefat haberi aldığında benim de bir gün aynı şey bir vefat haberim gelecek diyecek. Kendi akıbeti düşünecek. Bir cenaze arabası gördüğünde bu tahta kundağın içinde ben olabilirdim diyecek. Sela işittiğimde bu sela benim için yarın okunabilir diyecek. Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse bertaraf edemez buyuruluyor. Yine ondan sonra kıyametin şiddeti başka ayetlerde biliniyor. Velhâsıl onu vuracağı bağ kimse vuramaz. Ondan sonra salih, sadık, salihâ, müttakî, müttakiye, arif, arife, Şakir, şakiri müminlere geliyor. Ey Rabbini itaat edip itminana eren nefis, sen Allah'tan razı, radiye, Allah da senden razı, salih kullarımı katır ve cennetime gir denecek. Demek ki burada nasıl bir mümin doğduğu zaman tertemiz doğuyor, mis gibi kokuyor. Demek ki bir mümin de hayatın bütün kalbi derecelerinden mesafeler alacak, nefsi mutmainne itminana ulaşacak. Bu şekilde değişen ağır imtihanlar, hep razıyım ya Rabbi diyecek. Allah da ondan razı olacak, cennete gir diyecek. İlla menet Allah bir kalbin selim. Yani Cenab-ı Hak yine burada bir kalbin selim bildiriyor. Bunu Rahmet Sami Efendi Hazretleri çok tekrarlar da, bunda üç tane sıfatı var. Bir, kimseyi kırmayacaksın. Cenab-ı Hak gazdan yutarlar buyuruyor ayette. Öfkelendiği zaman şeklini değiştireceksin. Abdest alacaksın, iki rekat namaz kılacaksın. Başka yere geçeceksin. Kimseyi kırmayacaksın. Bunun mücadelesini yaşayacaksın. İkincisi, kalp terfi edecek, kimseye kırılmayacaksın. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Allah'ın seni affetmesini istememişsin buyuruyor. Resulullah Efendimiz tam kısas edeceği zamandı. Hatta kızını şehit eden de geldi, hepsini af buyurdu. Kelime-i Tevhid'in mukabilinde. Yusuf Aleyhisselam kardeşlerine eskiye başa kalkma yok dedi. Siz dedi Allah'a dua edin de Allah gafur rahimdir dedi. Ebu Bekir radıyallahu anh, kızını Ayşe'ye iftira atan en çok sadaka verdiği kimseye sadaka vermeyeceğim dedi. Ayet indi Allah'ın size affedip istemez misiniz? Yemine kefaret verdi, misdağa sadaka vermeye devam etti. Velhasıl demek ki ikincisi de bu. Üçüncüsü en zoru, zorun zoru, dünyada ahirete karşı karşıya gelip ahiret tercih etmek. Ama işte çocuğum da üniversite bilmem ne olsun, şöyle okusun, okusun, para kazansın bilmem ne olsun diyor. Dünyayı tercih ediyor. Yine bu Uhud tepesinde oldu. Efendim oraya 50 tane okçu koydu. Düşmanın leşini görsen ayrılmayacaksınız dedi. Müşrikler mağlup olur duruma geldi. Eşyaları bırakıp kaçtılar. O 50 kişiden 43 kişi ganimet ganimet diye koştu. Resulullah Efendimiz dinlemedi. 7 kişi de Allah Resulü bize emretti, tembih etti. Biz ayrılmayacağız diye şehit olarak canlarını teslim ettiler. Orada ayet indi. O gün cenneti isteyenler vardı, ahireti isteyenler vardı, Rasûlullah Efendimiz dinleyenler, dünyayı isteyenler vardı. Velhâsıl. Demek ki hayatta evladımızın terbiyesinde, kazancımızda, infak yardımlarımızda, hepsinde bunu biz, yani ahireti mi istiyoruz, dünyayı mı istiyoruz? Velhâsıl Cenâb-ı Hak, اَلَا بِذِكْرَةَ اُنُّ الْقُلُبْ buyuruyor. Ancak kalpler Allah'la beraber olmakla huzur bulur. Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Velhâsıl bütün ayetler bizim için Cenab-ı Hakk'ın çok büyük bir lütfu, büyük bir ikaz-ı ilahi. Kur'an ki bizim ders kitabımız, Cenab-ı Hak yaşamak, yaşatmak ve emri bir mağrur nehyâ-i münkerli bulunmayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip ve ihsan ikram eylesin. İşte Cenab-ı Hak kendine dost olanları o gün onlar o zor durumda olmayacaklar. Cenab-ı Hakk'ın dostluğunun mükafatını göreceği bildiriliyor inşallah. Cenab-ı Hak Resulullah Efendimiz'in civarında olabilmeyi el meru memene ahabbe. Bugün ne kadar Resulullah Efendimiz'in izini takip ediyorsak ibadette, muamelat, muaşeret, nezaket, zarafet, incelik, ukubat hepsine nasıl efendim 23 senelik o nebevi hayatını takip edip bir zevkle, bir heyecanla, bir huzurla yaşayabilirsek inşallah yarın kıyamette razı beraber olmayı Cenab-ı Hak nasip eder. Şurada çok mühim, onu da tekrarlayayım. Veysel Karani var. Birkaç sefer geldi gitti Medine. Efendimizle görüşemedi bir türlü. Annesinin dolayısıyla tekrar geri döndü. Fakat Efendimiz bir ara Yemen'e döndü. Ben dedi, bu Yemen'den gelen nefes-i rahmani duyuyorum dedi. Demek ki bizde ne kadar nefes-i rahmani varsa ondan Resulullah Efendimiz haberdar. Zaten kabrimde de aynı. Güzel amel bana gelir, sevinirim. Menfi ameliniz gelir, sizin için dua ederim buyuruyor. Bir ananın, babanın merhametinden, şefkinden daha fazla. Fakat bir tembihatı var efendim, çok mühim veda hutbesinde. Sakın sakın diyor, günah işleyerek benim yüzümü kıyamet günü kara çıkartmayın buyuruyor. Cenab-ı Hak cümlemizi inşallah nefs-i mutmainneye erebilmeyi, İlla menet Allah'a kalbin selim, rafine olmayı, tertemiz, huzurlu bir kalple huzurluya gidebilmeyi, el meru me'men ehabbe, Rasûlullah Efendimiz'e göremedik bu dünyayı. 1400 sene sonra geldik. Orada beraber olmaya Rabbi lütfuyla, keremiyle, ihsan ikramıyla, ikramıyla lütfeyledi Rabbim inşallah. Duamızın kabulü niyazı lillahi teala Fatiha.
Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 11 Temmuz 2026 tarihinde Karaman'da yapmış olduğu sohbeti dinlediniz.